Ayrım 29.
Kurtuluş Savaşı yıllarının halkçılık ideolojisi, bunun 1921 anayasasına yansıma biçimi olan millet egemenliği ilkesi, halkın yönetimde doğrudan doğruya ya da temsilcileri eliyle söz sahibi olması anlamına geliyordu. 1924 anayasası da hazırlık çalışmalarından açıkça anlaşıldığı gibi demokratik bir siyasal rejim hizalanarak oluşturulmuştu. Bu ise seçimli ve çok seçenekli bir siyasal hayatın kurulmasını gerekli kılardı. 1924 Anayasası döneminde seçme hakkı alanında iki önemli demokratikleşme atılımı yapıldı. Birinci ve ikinci seçmen ya da mebus olabilmek için vergi verme şartı kaldırıldı ve kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanındı. Çok seçeneklilik ise gerçekleşmedi. 1925'ten sonra doğan tek parti rejimi, egemenlik hakkının serbest ve çoktan seçmeli biçimde gelişmesine izin vermedi. Tek şefli ve tek partili otoriter rejim, 1930'daki kısa aralık dışında ülkeyi 1945'e kadar yönetti. Dönemin bir başka özelliği 1935'ten sonraki parti-devlet kaynaşması olayıdır. 1936'da İçişleri Bakanı partinin genel sekreteri, valilerde il başkanı yapılmıştır. Memurların parti üyeliği yasağı uygulamadan düşürüldüğünden bundan yararlanan da iktidardaki tek parti olmuştur. 1937 anayasa değişiklikleriyle CHP'nin 6 ilkesi anayasaya sokularak parti-devlet özdeşleşmesi pekiştirilmiştir. Bu kaynaşmadan devletin mi yoksa partinin mi üstün çıktığı sorusuna net bir cevap getirilmemiştir. CHP Genel Sekreteri Recep Peker ya da yazar Mahmut Goloğlu, parti devleti deyimini yeğlerken partiye devlete yakın bir değer tanımış sayılırlar. Buna karşılık F. Giritlioğlu 1936'daki kaynaşmanın partinin zaten görünüşte olan bağımsızlığını büsbütün yok ederek onu devletin ve hükümetin güdümü altına aldığını ileri sürer. Bu ise hükümet karşısındaki tek denetim organının da silinmesi demektir. Bu hesapça kaynaşmanın kârlısı devlettir. Siyasal otorite partide değil devlet ve hükümet başkanındadır. O halde dönemden bir parti devleti diye söz etmek yerine CHP'nin bir devlet partisi olduğunu söylemek daha uygun düşer. Lider ya da şef dönemin büyük ve belirleyici etkenidir. Rejimin asıl karar merkezi ebedi şef Atatürk, sonra da milli şef İyi İnönü'dür. Özellikle 1938'de milli şef düzenine geçiş, şef öğesinin rejim içindeki yerini iyice pekiştirmiştir. Böylece rejim millet, devlet, parti, şef dörtlemesinin kurduğu özdeşlikler varsayımı üzerine oturmuştur. Yani devlet milleti, parti devleti, şef de hepsini simgeler ve temsil eder anlayışı. 3. Hükümet sistemi. Tek parti rejiminin anayasal sistemi başkalaştıran etkilerinden biri de hükümet sistemi düzlemindedir. 1924 Anayasası parlamenter rejime özgü unsurlar içermekle birlikte esas olarak kuvvetler birliği ve meclis üstünlüğü ilkelerine dayalıydı. Tek parti olgusu ise bu teorik şemayı tersine çevirmiştir. Meclise ve hükümete egemen tek ve disiplinli bir parti ile güçlü liderler Atatürk, İnönü ekseninde işleyen siyasal rejim sonuçta hükümetin yasamaya üstün çıkmasına yol açmıştır. Hükümet meclise değil, meclis hükümete ve liderlere bağımlı bir çalışma düzeni içinde olmuştur. Bu dönemde meclisin hükümet üzerinde etkili bir denetimi yoktur. Seçimlerin yenilenmesi konusuna da aynı pratik açıdan bakıldığında farklı bulgular yakalanabilir. Bilindiği gibi anayasa yürütmeye bu yetkiyi tanımamıştı. Ancak uygulamada durum farklı bir özellik göstermiş, tek partili ve çok partili dönemlerde hükümet genellikle meclise hakim olan partinin önde gelenlerinden oluştuğundan bunların aldıkları seçimleri yenileme ya da erken seçim kararları önce parti grupları sonra da meclis genel kurulu tarafından kolayca benimsenebilmiştir. Siyasal pratik ve gerçeklik Cumhurbaşkanı'nın teorik konumunu da değiştirmiştir. Cumhurbaşkanı 1924 sisteminde parlamenter rejimin sembolik devlet başkanından farklı bir konumda değildi. Siyasal gerçeklik ise bambaşka yöndeydi. Atatürk ile İnönü, Kurtuluş Savaşı önderliği, eski asker olma, partinin genel ve ebedi başkanı seçilmiş bulunma, kişisel karizma ve benzer gibi etkenlerle siyasal pratikte aktif ve belirleyici roller oynamışlardır. Bunlar özellikle tek parti yoluyla meclis üzerinde ve hükümet icraatlarında son derece etkili oldular. 4. Hak ve özgürlükler. Tek parti rejimi, hak ve özgürlükler açısından da anayasanın öngördüğünden farklı ve baskıcı bir tablo yaratmıştır. Bunu bazı kalemlerle örneklemek mümkündür. Bireysel hak ve özgürlüklerin durumu özellikle kişi özgürlüğü ve güvenliği açısından olumsuzluklarla doludur. Sıkı yönetim uygulamaları, sıkı yönetim mahkemeleri ve istiklal mahkemelerince verilen bazı tutuklama ve mahkumiyet kararları bunun başlıca nedenleri arasındadır. Zorunlu yerleştirme, iskan yasaları 14 Haziran 1934 ve 25 Aralık 1935 tarihli kanunlar, köylü üzerindeki baskı ve angaryalar bireysel hak ve özgürlükleri örselemiştir. Militan laikliğin yer yer dinsel özgürlükleri kıstığı açıktır. Bazı camilerin ibadete kapatılması, hac izni verilmemesi, dinsel öğretim boşluğu ve benzerleri. TCK ve Hiyanet-i Vataniye Kanunu ile gelen düşünce suçları da unutulmamalıdır. Kolektif hak ve özgürlükler üzerindeki baskılar daha da ağırdır. Emekçi sınıf taleplerini topluca savunabilme haklarından yoksundur. Sendikal örgütlenme sınırlı, güdümlü ve pratikte izne bağlı, grev ise yasaktır. Dolayısıyla toplu pazarlık ve toplu sözleşmeye yer yoktur. Basın, dernek, parti, toplantı ve gösteri özgürlükleri açısından durum biraz daha yakından görülmeye değer özellikler taşır. Tek parti döneminde basın özgürlüğü ağır kayıt ve baskılar altındaydı. 1913 tarihli bir geçici yasa uyarınca Bakanlar Kurulu ülkenin iç ve dış güvenliğini sarsabilecek yayınları yapan gazete ve dergilerin yayımını geçici süre durdurma yetkisine sahipti. 1925 tarihli Takrici Sükun Kanunu ile gericiliğe, isyana yol açabilecek ve ülkenin sosyal düzenini ve sükununu, güvenlik ve asayişini bozacak yayınlar Cumhurbaşkanı'nın onayı ile hükümet tarafından önlenebiliyordu. İkinci Meşrutiyet Geçici Yasası ülkenin iç ve dış güvenliğini bozacak yayınları yasaklamışken, 1931 tarihli Matbuat Kanunu daha da ileri gitti ve memleketin umumi siyasetine dokunacak yayımlar yapan gazete ve dergilerin icra vekilleri heyeti tarafından geçici olarak tatilini mümkün kıldı. Meşrutiyet yasalarına göre kapatılan bir gazetenin yerine başka adlarla bir yenisini çıkarabilme yolu açıkken, yeni basın kanunu tatile sokulan gazetenin sahip ve yazı işleri müdürlerinin bu süre içinde başka bir gazete çıkarmalarını da yasakladı. Buna benzer bir hüküm 1982 Anayasası'nın 28. maddesinde de vardır. Bu kararlara karşı etkili yargı yolları da olmadığından basın kendi kendini sansür etme yoluna gidiyordu. 1931'de de gazeteler basın birliğinde birleştirilip partili yöneticilerin denetimine sokulmuştur. Dernekler ile partileri birlikte ele almak gerekir. Çünkü bu dönemde partiler derneklerle aynı yasalara, Cemiyet Kanunu, Medeni Kanun tabiydiler. 1938'e kadar bunlar hukuken serbestçe kurulabiliyorlardı. Serbestlik ilkesi vardı. Ancak otoriter rejim koşulları ile idareye tanınan yetkiler bunu geçersiz kılmaktaydı. 1909 tarihli olup 1923'te iki otoriter değişiklik yaşamış olan Cemiyetler Kanunu, bir derneğin faaliyete geçebilmesi için kuruluşunu idareye bildirip il muhaber alındı kağıdı almasını öngörmüştü. İdare bu yolla uygun görmediği derneklerin başvurularını sürüncemede bırakıyor, faaliyete geçmelerini engelliyordu. Gerçi dernek kurmada tam serbestlik getiren 1926 tarihli Türk Medeni Kanunu hükümleri Cemiyetler Kanunu'nun ilgili hükümlerini değiştirmiş sayılmalıydı. Ama bunu idareye anlatabilmek kolay değildi. Dolayısıyla 1938'e kadar dernek, parti kurmak hukuken serbest, fiilen izne bağlıydı. 1938'de çıkartılan yeni Cemiyetler Kanunu ise faaliyete geçebilmek için idareden tescil belgesi alma zorunluluğunu getirerek, ayrıca idareye faaliyetleri durdurma yetkisi vererek bu fiili durumu hukukileştirdi, izin sistemini getirdi. Şu halde dernek ve parti kurma konusunda 1938'e kadar hukuken serbestlik fiilen izin, 1938'den 1946'ya kadar da tam izin sistemi yürürlükte oldu. Öte yandan TCK ve Cemiyetler Kanunu, laiklik ve cumhuriyete karşı ırkçı, bölgeci, ulusal bütünlüğü bozucu dernekleşmelerin yanı sıra anayasadaki 6 umdeye aykırı örgütlenmeleri de yasaklamaktaydı. Tek parti döneminde kağıt üzerinde toplantı ve gösteri yürüyüşleri özgürlüğü vardı. İkinci meşrutiyet başlarındaki hürriyet havası günlerinde çıkartılan 1909 tarihli İçtimaat-ı Umumiye Kanunu yürürlükteydi. Bu yasa ve eklerine göre toplantı ve gösteri için izin şartı aranmıyor, 48 saat öncesinden idareye haber vermek yetiyordu. Ama tek partili rejim koşullarında bu özgürlük fiilen askıya alınmış durumdadır. 5. Yargı. Yargı pratiği bakımından da ciddi sorunlar yaşanmıştır. Anayasanın mahkemelerin bağımsızlığı ve yargıç güvenceleri konusunda genel ilkeleri koymakla yetinip somut kurallar getirmemesi ve bunlara eklenen otoriter rejim koşulları siyasal iktidarın bu konuları dilediği gibi düzenlemesine yol açmıştır. Mahkemelerin bağımsızlığı ve yargıç güvencesi gibi konularda doğan sıkıntılar buradan da kaynaklanmıştır. İstiklal mahkemeleri uygulaması iktidara bağımlı yargılamanın en uç örneğini oluşturur. Yargı ile ilgili bir başka konu anayasa yargısı sorunudur. Anayasanın 103. maddesi anayasa kurallarının hiçbir şekilde ihmal edilemeyeceğini ve yasaların anayasaya aykırı olamayacağını buyurmuştu. Ama bunun yargısal denetimi ve yeri Anayasa Mahkemesi öngörülmemişti. Yine de yargıçlar anayasa hükmüne dayanarak vaktiyle ABD'li meslektaşlarının tutturdukları yoldan gidebilirler, kurallar kademelenmesini ve anayasanın üstünlüğünü esas alarak anayasaya aykırı kanun hükümlerini uygulamaktan kaçınabilirlerdi. Gerçi bunu zorlaştıran siyasal nedenlerin otoriter rejim yanı sıra hukuki engeller ya da durumlar da yok değildi. Saf millet egemenliği ve meclis üstünlüğü ilkesi bunların başında gelmiştir. Ayrıca anayasanın, nizamnamelerin, tüzük, kanunlara aykırılığı iddiasını inceleme yetkisini bile yargıçlara değil, BMM'ye vermiş olması, madde 52, yasaların anayasaya uygunluğunun yargısal denetiminin hiç kabul edilemeyeceği yolunda yorumlara yol açabiliyordu. Pratikte çok istisnai olarak bu engelleri aşma çabasını gösteren yargıçlar da olmadı değil. Fakat sonuçta yargı sistemi içinde bu sorun olumsuz bir sonuca ulaştı. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 4 Şubat 1931 tarihli kararıyla bir yasayı anayasaya aykırılığı nedeniyle uygulamaktan kaçınmanın yargıçların görev ve yetkilerine girmediğini belirledi. Danıştay da aynı yönde tutum alacaktı. Böylece Türk yargıcı anayasa yargısını içtihatla yaratabilme olanağını elde edemedi ya da kullanamadı. Bu konuya 3. kısımda yeniden döneceğiz. B. Köklü reformlar. 1922'den itibaren sahneye konan köklü reformlar dizisine inkılaplar, Kemalist devrim, Atatürk devrimi, Türk devrimi gibi adlar verilir. Bunlar toplumsal, kamusal ve hatta bireysel yaşamın çeşitli kesitlerine, ekonomi, kültür, ideoloji, zihniyet, siyaset, hukuk, eğitim ve benzerleri uzanan kökten yeniliklerdir. Reformlar muhalefetsiz ve otoriter siyasal rejim koşullarında ama hukuki kurum ve usuller, parlamento, büyük çapta gözetilerek yasallaştırılmıştır. Bunlar devlet felsefesi ve sistemi, siyasal kurumlar ve anayasa hukuku açısından da anlamlı işlevler üstlenmiştir. Bu açılardan Türk devriminin başlıca özellikleri birkaç noktada toplanabilir. Uluslaştırma ve ulusal devlet kurma misyonu herhalde ilk başta gelenidir. Ulusal bağımsızlık, egemenlik, eğitim, dil, alfabe ve tarih alanlarındaki atılımlar bunlara örnek oluşturur. Halifelik gibi ulusüstü ya da öncesi bir kurumun kaldırılması da bu bağlamda anılmalıdır. Ulusal bağımsızlığın, Lewis'in işaret ettiği gibi özgürlüğe giden yolu açmış olması son derece önemlidir. Evrensel değerlere yönelme, uluslaştırma çizgisini yatsımadan tamamlayan bir başka boyuttur. Bilimlerin evrenselliğinin ve tek yol gösterici oluşunun kabulü, pozitivizmin başlıca felsefi değer seçilmesi, hukuk düzeninin batılı modellere yaklaştırılması, toplumsal yaşamla ilgili kalıpların uluslararası ölçülere göre değiştirilmesi, kılık, kıyafet, soyadı, takvim, saat, ay, tatil günleri, üniversite reformu 1933 ve üniversitenin yabancı bilginlere açılması bunun göstergeleridir. Laikleştirme ikinci önemli alandır. Bu yöndeki değişiklikler bir yandan devletin laikleştirilmesi, operasyonlarını içermiş, halifeliğin kaldırılması, laik devlet ilkesinin kabulü, eğitimin ve hukuk sisteminin laikleştirilmesi ve benzerleri, öbür yandan da toplumu ve bireyi dinci, ümmetçi ideoloji ve kurallardan uzaklaştırma anlamına gelmiştir. Laik eğitim, tarikat, şeyhlik, tekke, zaviye gibi kurumların kaldırılması ve benzerleri. Ulusçuluk bu dönüşümün düşünsel motoru olmuştur. Demokratikleştirme eğilimi otoriter rejim koşullarına bakıp gözden kaçırılmaması gereken bir su altı akıntısıdır. Saltanat ve hilafetin kaldırılması ve cumhuriyet ilanı, ulusal egemenlik ilkesinin merkezi değeri, parlamentolu rejime bağlılık, askeri otoritenin sivil iktidara bağımlılığı, eğitim ve öğretimde demokrasi kavramına verilen önem, kadınların kamusal ve siyasal yaşama katılımları ve benzerleri. Bütün bunlar Türkiye'de bir siyasal devrim yaşandığının kanıtıdır. Bu köklü reformlardaki Osmanlı Tanzimatından beri hukuk alanında süregelen kültür ikileşmesi ortadan kalktığı gibi, bağımsız, laik ve modern bir ulus devletin siyasi ve hukuki temelleri de kurulmuştur. Büyük dönüşüm, yöntemlerinin otoriter olmasına karşın Osmanlı toplum ve devlet düzeninin dayandığı küçük bir yönetici sınıfın iktidarı yerine daha eşitlikçi ve daha demokratik anlayış ve yapılar getirmektedir. Toplum ve devlet katındaki derin değişmeler Osmanlı tipi yüzeysel reformculuk denemelerinden de kesin bir kopuşa denk düşer. Bir çağdaşlaşma modeli niteliği taşır. Bu açıdan bütün bu reformlar paketini başına konacak sıfatlar ne olursa olsun, Kemalist, Türk, Burjuva, Milli Demokratik ve benzerleri devrim sözcüğüyle karşılamak abartılı bir niteleme olmaz. C. Anayasa değişiklikleri. 1924 Anayasası 1960 yılındaki askeri müdahaleye kadar 7 kez değişiklik geçirmiştir. Bunlardan ikisi biçimle, öbürleri esasla ilgilidir. Biçimle ilgili değişiklikler dil konusundadır. 1945'te anayasanın dili metnin içeriğine bağlı kalınarak değiştirilmiş, Osmanlıca'nın yerini Türkçe almıştır. Başgil'in öz Türkçe adı verilen bir lisan diye garipsediği bu dil, 1960'tan itibaren benimsenen hukuk ve anayasa dilinin öncüsüdür. 1952'de ise DP'nin tutucu dünya ve dil anlayışı doğrultusunda yeniden eski metne geri dönüldü. 1945 metninin dili halkın daha kolay anlayabileceği türden olduğundan daha demokratik, 1952'deki ise tam karşıt nedenlerden dolayı aristokratik ve antidemokratikti. İçerikle ilgili önemli değişiklikler 1928, 1934 ve 1937 tarihlerinde gerçekleştirilenlerdir. 1928 değişikliğiyle devletin dininin İslam dini olduğuna ilişkin hüküm anayasa metninden çıkartılmıştır. Madde 2. Anayasayı dinsel ögelerden arındıran bir değişiklikte milletvekilleri madde 16 ve Cumhurbaşkanı andındaki madde 38 vallahi sözcüğünün kaldırılması, bunların yerine namusum üzerine söz veririm formülünün konmasıdır. TBMM'nin ödevleri arasında sayılan Ahkam-ı Şeriye'nin tenfizi madde 26 ibaresi de anayasa metninden çıkartılmıştır. İkinci önemli değişiklik olan 1934 tadilleri kadınları seçme ve seçilme hakkına kavuşturmuştur. Madde 10 ve 11. Bu hükümlerin ilk şekillerinde bu haklar erkek Türk vatandaşlarına tanınmıştı. Yeni düzenlemelerde kadın erkek her Türk bu haklara sahip kılınmıştır. Ancak bu defada kadınların siyasal rüşte erkeklerden geç ulaştıklarına hükmedilmiş olacak ki 1924 metninde oy kullanma yaşı 18 iken kadınlara da bu hakkın tanınmasıyla birlikte çıta 22 yaşını bitirme koşuluna yükseltilmiştir. Daha kapsamlı değişiklikler 1937'de yapılmıştır. Bunlarla tek partinin 6 umdesi anayasaya sokularak madde 2 devletin nitelikleri haline getirilmiştir. Türkiye Devleti cumhuriyetçi, milliyetçi, halkçı, devletçi, laik ve inkılapçıdır. Madde 2. Tek partinin ana ilkelerinin anayasallaştırılması, parti-devlet kaynaşmasının en üst düzeyde tescili demektir. 1924 Anayasası, tek partili rejim için değil, çok partili bir sisteme göre kotarılmış bir metindi. Şimdi ise bu değişiklikle tek partili rejimin damgasını yiyordu. 4. Değerlendirmeler. 1924 Anayasası ile ilgili tartışma ve değerlendirmeler anayasa boyutlarına hapsedilemez. 1924 Anayasası dönemi bir anayasa olayı olmanın ötesinde derin anlamlar taşır. Özellikle tek parti rejimi ve devrimler bu dönemle ilgili değer yargılarında önemli yer tutar. A. Kemalist rejim. Kemalist rejim çeşitli değer yargılarına göre sorgulanmış ve eleştirilmiştir. Gelenekçi, liberal, sol eleştirileriyle şovenizm suçlamaları başlıca örneklerdir. Gelenekçi çevrelerden gelen eleştirilerde başlıca şu noktalar vurgulanmıştır. Batı taklitçiliği, din ve maneviyat düşmanlığı, otoritarizm ve hatta totalitarizm, oligarşik iktidar, sezervari şef rejimi ve benzerleri. Liberal ve ya da sol çevrelerden gelen eleştirilerde öne çıkarılan noktalar şöyle örneklenebilir. Üretici güçlerin gelişimini köstekleyen tutucu ve baskıcı yönetim, sivil toplum düşmanlığı, egemen ideoloji tekeli, birey özerkliğine ve farklı çıkarlara yer vermeyen solidarist ve korporatist yapılaşma ve benzerleri. Şovanizm iddiaları ise Kemalist rejimin egemen ulus milliyetçiliği güttüğü, eritmeci, asimilasyonist ve sömürgeci politikalar uyguladığı tezlerine dayanır. Kemalist rejimin otoriter, seçkinci, vesayetçi ve ulusçu olduğu konusunda şüphe yoktur. Baskıcılığın özellikle sınıfsal, dinsel ve ulusal boyutlar kazandığı da söylenebilir. Devletin ve rejimin sivil görüntüsünün ardında bir tür askeri paternalizm de saklıdır. Şu var ki o dönem dünyasında demokratik ülke sayısı zaten 10-15 kadardır. Ayrıca Kemalist rejim içerisinde demokratik ilke, kurum ve perspektifler de vardır. Millet egemenliği, parlamento, nispi yargı bağımsızlığı, yasallık, legalite, duygusu, asker sivil otorite ayrılığı ve sivil otoritenin üstünlüğü, ulusal bağımsızlık ve benzerleri. Uygulanan yöntemler otoriter, amaçlar ise siyasal çağdaşlaşma ve demokrasidir. Vesayet rejimi ya da vesayet partisi de bu misyon doğrultusunda işlevler yüklenmiştir. Bunlar kalıcı değil, geçici işlevlerdir. Nitekim çok partili hayat denemeleri ve 1945'teki yumuşak geçişte bunu kanıtlar. Bu bakımdan Kemalist rejim aynı dönemde var olan totaliter sistemlerden kesin bir şekilde ayrılır. Rejim otoriterliği nedeniyle muhalefete karşı hoşgörüsüzdür ama kendisini demokratik bir toplum ve devlet düzenine geçişte bir ara dönem olarak algılamıştır. B. Türk Devrimi. 1920'den itibaren gerçekleştirilen köklü reformlar bütünü demek olan Atatürk Devrimi, Kemalist Devrim ya da Türk Devrimi'nin özellikle 1924'ten sonraki aşaması, yöntemleri, amaçları ve sonuçları bakımından sorgulanmaktadır. Yöntemleri bakımından bu icraata çeşitli eleştiriler yöneltilmiştir. Kopyacılık, aktarmacılık, indilik, subjektivizm, tepeden inmecilik, ceberrutluk, otoriterlik ve benzerleri. Türk devrimi 3. Dünya'da özgün bir örnektir. Kuşkusuz onun da bağlı olduğu kesin kaynakları vardır. Fransız devrimi ilkeleri bunların başında gelir. Bu bakımdan kopyacılık, tercümecilik ya da aktarmacılık şeklinde ifade edilen eleştirilerin bazı düşünce ve kurumların evrenselliğini göz ardı ettiği söylenebilir. İndilik, subjektivizm ve keyfilik sorununa gelince Osmanlı reformları ve meşrutiyet hareketlerinden beri süzülen birikimlerin demokratik, liberal, ulusal ve laik eğilimleri hatırlanacak olursa Türk devriminin kişisel bir seçim işine indirgenemeyeceği tarihsel bir süreç olduğu da fark edilebilir.